Ayrım 33, Vulcan'ın yaratılışı, Jack DeBrul, sayfa 298. Emin olmamakla birlikte bir kez daha gece çökmüş, bu onarım kulübesinde kilitli olduğu 5. geceyi yaşıyormuş gibi geliyordu Jill'e. Kapının altındaki minik çatlağa kulağını dayadığında böceklerin ardı arkası kesilmeyen vızıltılarını duyabiliyordu. Aralığın arasından bakamayacağı kadar dar olması artık onun için önemini kaybetmişti. Yine gece olduysa ne çıkardı? Zamanın akışının kaydını tutmak için sivri bir çakıl taşıyla betonu çizerek işaretlemeyi düşünmüşse de bunun kendisine bir yararı dokunmayacağı sonucuna varmıştı. Birkaç çizik bile atamadan öleceğinden emindi. Kenji'nin kendisi aracılığıyla yapacağı propagandayı sunmaktansa neden ölmeye razı olduğunu kendisine defalarca sormuştu. Gazeteci dürüstlüğü yaşamından daha mı değerliydi? Öncelikleri birbirlerine mi karışmıştı? Yanıtın hayır olduğuna karar verdi. Yapabilir, Kenji'nin her dediğini heyecanla okuyabilirdi. Böylece hayatta kalmasını garanti etmiş olur ama sonrasında hayatı gerçekten de yaşanmaya değer olmaktan çıkardı. Kenji canavarına yardım ettiği ve halkı aldattığı için değil, kendisini hayal kırıklığına uğrattığı ve bu onun yapabileceği bir şey olmadığı için. Tüm yaşamı boyunca dünyayla kendi belirlemiş olduğu standartlara göre yüz yüze gelmiş ve bir kere dahi kendi koyduğu kurallara uymazlık etmemişti. Etseydi kendisine yalan söylemiş olurdu. Jill bir zamanlar Honolulu'da ergenlik çağındaki gençler arasında eroin kullanımına dair bir haber yaptığını hatırladı. Alışkanlığına fahişelik yaparak maddi destek sağlayan 16 yaşında bir kız eroin bağımlısı olduğunu kabullenmeyi reddetmiş, hatta salaş bir otelin arkasında kendisine iğne yaparken çekilen fotoğrafın uydurma olduğunu iddia ederek Jill'i suçlamıştı. Kız kendisine bile o kadar çok yalan söylemişti ki yaşadığı sorunun fiziksel kanıtlarını bile kabul edemiyordu. Jill'e kolundaki iğne izlerinin dövme olduğunu söylemişti. Jill kişisel kurallarını yıkarsa o eroinman gibi kendisini bilerek aldatacağından korkuyordu. Kenji'ye yardım etmek dolaylı yoldan bile olsa o kuralın ihlal edilmesi anlamına gelirdi. Yapamazdı. Yapmayacak ve bu uğurda ölecekti. Son birkaç günün yalnızlığı içinde düşünceleri insanoğlunun atalarının tarih öncesi Afrika'nın düzlüklerinde hayatta kalmasını sağlayan aynı içgüdülerle yönlendirilerek keskinleşmişti. Her hayvan gibi insanoğlu da duyulması ya da görülmesinden önce tehdidi algılayabilir. Jill de etrafında yeni bir tehlike olduğunu seziyordu. Fiziksel bir duyu kadar kesin olarak havada bir kötülük olduğunu hissedebiliyordu. Bunu ilk olarak bir saat önce fark etmişti. Aslında ortamın gerilmesi gibi elektrik yüklü bir heyecanla. Kısa bir süre sonra da değişikliğin somut kanıtı dikkatini çekmişti. Kenji'nin evinin önünden geçen muhafızların sayılarında Jill'in hapishanesi olan kulübenin yanındaki tırmıkla taranmış yolda dolaşan ayak seslerinde duyulabilir bir artış olmuştu. Yeni gelen bu muhafızlar daha yumuşak bir ritimle Kenji'nin her zamanki korumalarından daha tedbirle yürüyorlardı. Ve aşağı yukarı son yarım saattir sanki yeni muhafızlar geceye karışarak kayboluyorlarmış gibi giderek daha az ayak sesi duymuştu. Ormanın kıyısına gidiyorlarmış gibi binanın önünden geçiyor ve geri dönmüyorlardı. Şimdi de yeni ayak sesleri duymaya başlamıştı. Adımlar telaşlıydı. Jill sezgilerine dayanarak adamın nereye dönelmiş olduğunu tam olarak anlamıştı. Kapının dışında ayak sesleri kesildiğinde Jill anahtarların bir Noel melodisi gibi mutlulukla şıngırdadığını duydu. Adam anahtarı kilide sokup sertçe çevirdi ve kapıyı hızla iterek açtı. Jill ayağa kalkıp kapıdan mümkün olduğunca uzaklaştı. Davetsiz misafir genç de, bir çocuktan çok büyük değildi ama kendinden çok emin bakışları ve kötü niyetle aralanmış ağzıyla, duruşunda ve hareketlerinde hayatından bezmiş bir askerin umursamazlığı vardı. Sıska kalçasına asılı kılıfta bir tabanca olduğu göze çarpıyordu. Jill başka birinin başına gelen bir haberi aktarıyormuşçasına bana tecavüz edip sonra da beni öldürecek diye düşündü. Birazdan ölmüş olacağım. Ufacık elleri gergin bir bekleyişle açılıp kapanan Chin Hui yaklaştı. Gözleri yüzünde karikatüristler tarafından çizilmiş siyah birer nokta gibiydi. Jill o gözlerde derinlik olmadığını gördü. Bakışlarındaki arzu giderek şiddetlenen çocuk ağır hareketlerle kasıklarını ovuşturarak Jill'e yaklaştı. Jill'in saldırganı kendisinden ancak 7 ila 10 kilo daha ağırdı. Eğer tabancasını kılıfından çıkarmazsa onunla mücadele etme imkanı olabilirdi. Çocuğun örgü kemerini açıp yere düşmesine izin vermesini, tabancanın da betona sertçe çarpmasını inanamayan gözlerle izledi. Chin Hui'un arkasındaki kapı açıktı ve Jill'i gecenin sıcacık kucağına çağırıyordu. Belki çocuk silahını yerden alma fırsatını bulamadan Jill bir hamle yaparak onun yanından geçebilirdi. Bakışları Chin Hui'un omzunun üzerinden hapishanesinin ötesinde kalan ve bir dikdörtgen şeklinde gözüken açık alana kaydı ve o anda çocuk aralarındaki birkaç adımlık mesafeyi kapattı. Kadına kalleş bir meyhane yumruğu atarak onu beyzbol sopasıyla vurulmuş gibi yere indirdi. Jill'in bilinçlilikle bağlantısı incecik bir teldi. Hızla uzanan bir el göğüslerinden birini acıtarak sıktı. Jill bu benim başıma gelmiyor diye düşündü. Bu dokunulan ben değilim. Chin Hui göğsünün ucunu bükünce Jill'in soluğu kesildi ve hissettiği acı onu beynini saran karanlıklar aleminden geri döndürdü. Başını kaldırıp çocuğun yüzüne baktı. Dişleri çarpık çırpık ve lekeli, solukları sıcak ve hızlıydı. Göz bebekleri bir iğnenin ucu kadar küçülmüş, yüzü şehvetle morarmıştı. Jill'in gözlerine hücum eden yaşların bir kısmını silmesi için gereken milisaniyede bir kol oğlanın boynuna dolandı ve onu hızla çekip ayaklarını yerden kesti. Chin yolunda gitmeyen bir şey olduğunu hissedene kadar nefes borusu az kalsın kırılıyordu. Dönerek gırtlağına dolanan koldan kurtulmayı denedi ancak kol bir vantuz kadar sıkı yapışmıştı. Vücudu manyak bir kukla oynatıcısı tarafından kontrol ediliyormuşçasına çırpınmaya ve kıvranmaya başladı. Bir dirseği de arkasına vurdu fakat kendisini öldürmekte olan kişi bu cılız darbe karşısında gık bile demedi. Aksine Çin'in gırtlağındaki kol nefesini tamamen kesecek kadar sıkmaya başladı. Chin Hui'un dili dudaklarının arasından bir yılan gibi çıktı, dişlerinin yırttığı dil yüzünden tükürüğü pembeleşmişti. Son bir çekişle Chin'in boynu mide bulandıran bir çatırtıyla kırıldı. Jill adamın yere düşmesini izledi. Sonra bakışları sözde tecavüzcüsünün arkasında duran bacaklardan yukarıya doğru çıktı. Hayatını kurtaran adamın yüzüne geldiğinde tembel bir gülümseme ve o güne kadar karşılaştığı en büyüleyici bir çift gri gözle selamlandı. Eğer sevginizi kazanmak için tek rakibim oysa yarın akşam yemek için müsait olacağınıza bahse girerim. Mercer sırıttı, sonra da eğilerek Jill'in yüzüne yayılmakta olan taze çürüğe baktı. Çirkin görünüyordu. Üstelik birkaç haftada geçmeyecekti ama ciddi değildi. Kadının gözleri parlamaya başlamış olduğu için Mercer beyin sarsıntısı yüzünden pek endişelenmedi. Siyah ve anlamlı öylesine güven dolu bir ifadeyle bakan gözler o kadar büyüleyiciydi ki Mercer o gözlere kesinlikle gereğinden daha uzun bir süre bakmaktan alamadı kendini. Jill başını onun omzuna yaslayıp ağlarken 5 gündür bastırdığı duyguları da boşaldı. Mercer ona güven verircesine mırıldanarak kalın telli siyah saçlarını okşadı. ''Artık güvendesin Jill.'' Jill uysalca ''Adımı nereden biliyorsun?'' diye sordu. Yanakları gözyaşlarından kayganlaşmıştı. Sen benim engel olmak üzere burada bulunduğum çok daha önemli bir şeyin farkında olmayan bir tanıksın. Jill telaşla, Takahiro Ohnishi ve darbesinden haberin var mı? Onun aslında bu kadar çabuk dönmesi Mercer'ı şaşırttı. Her şeyi biliyorum. Mercer Jill'in boynuna dolanmış uzun kollarını açtı. Jill, seni bir süre burada bırakmak zorundayım. Ama hiç kimsenin seni tekrar rahatsız etmeyeceğinden eminim. Ölen askeri gösterdi. Muhtemelen seni öldürecekti. Onun için herkes senin öldüğünü düşünecektir. Kenji de saf dışı bırakıldığında seni almak için döneceğim ve buradan birlikte gideceğiz. Yaklaşık 3 kilometre ileride beni bekleyen bir helikopter var. Jill sakin bir tavırla, anladım dedi, adın ne? Genç hanımların çoğu bana Lance A. Lott derler. Dipnot. Lancelot, Kral Arthur'un yuvarlak masasında yer alan efsanevi şövalyelerden biri ve Kraliçe Guinevere'in aşığı. Ama sen bana Mercer diye hitap edebilirsin. Gülümsedi ve karşılığında Jill'in gülümseyişiyle ödüllendirildi. Tanrım, bu haliyle bile çok güzel. Ölen askerin cesedi Seal komandolarından biri tarafından sürüklenerek onarım kulübesinden çıkarıldı. Mercer kapıyı kapattı fakat kilitlemedi, sonra da cesede baktı. Kanlanmış yüzü inceleyerek Koreli bu diye bağırdı. Kim olduğunu çok merak ettim. Seal'lar yorum yapmadan sadece boş gözlerle bakıyorlardı. Kulübeye yaklaşırlarken Mercer ve adamları, bazıları ayağının dibinde yatanın giydiklerine benzer askeri kıyafetler, bazıları da günlük giysiler giymiş 8 Asyalı muhafızı öldürmüşlerdi. Ormanda kurbanlarını yakından incelemeye zaman ayıramamışlardı. Ölen adamın Koreli olduğunu keşfetmeleri olayı yeni bir yöne kaydırmıştı. Kimin adamları olduklarını bilmiyorum, onun için müttefik olmadıklarını varsayacağız. Bu da hala Kenji'nin muhafızlarıyla ve onlara ilaveten bu Korelilerle uğraşmak zorunda olduğumuzu gösteriyor. Mercer Seal komandolarından ziyade kendine faydası olması için konuşmuştu. Bizim geleceğimizden haberleri olduğunu sanmıyorum. Dolayısıyla da sürpriz unsuru var. Fakat bu bilinmeyen güç karşısında ne kadar etkili olur? Bulabildikleri her doğal sığınaktan yararlanarak konuk evinin arkasında güvenle sokulabilecekleri bir yer bulana dek Mercer adamları Kenji'nin binalar topluluğuna yaklaştırdı. Gök mavisi havuz yumuşak su altı ışıklarıyla yanlarında parlıyordu. Kenji'nin evi havuzun 20 metre ötesinde sessizce bekliyordu. Mercer komandolardan birinin kendisine ödünç verdiği gece görüş gözlükleriyle geniş bir alana yayılmış iki katlı evin arka tarafını inceledi. Yalnızca birkaç odada ışık vardı ama gözlükler karanlıkta olan odaları da kolayca araştırabiliyordu. Yeşilimsi ışıkta evin odaları arasında ağır adımlarla gidip gelerek büyük mekanı araştıran en az 15 silahlı adam olduğunu gördü. Malikaneyi 5 dakika kadar inceledikten sonra komandolara emirlerini verdi. Adamlar soru sormadan itaat ettiler ve gecenin karanlığına karıştılar. Seal'ların pozisyonlarını almalarını beklemek bir eziyetti. Korku ve başarıya ulaşamama düşüncesi Mercer'ın azmini zayıflatmayı deniyordu. Ancak o bu düşünceleri acımasızca parçaladı. Artık korkamayacak kadar uzun bir mesafe kat ettiğini hatırlattı kendisine. Kendisini zihinsel olarak saldırıya hazırlarken bile aklı Jill Zhu'nun görüntüsüne kayıyordu. Kendi haline güldü. Seksi düşünmenin tam zamanıydı. Otomatik tüfeğin sessiz geceyi yırtan patlama sesini ilk duyduğunda hemen başını sallayıp harekete geçti. Seal'lar kendilerine verilen emir doğrultusunda evin etrafından dolaşarak ön tarafına geçmiş ve ateş açmışlardı. Mercer arkadaki açık çimenliğe koşarken bir yandan da insanın doğasının içerideki adamların duydukları seslere yönelmelerini ve onu görmemelerini sağlaması için dua ediyordu. Ayaklarındaki botlar çimenleri hızla döverken ikinci kattaki muhafızların öldürücü bir ateş açmalarını bekleyerek çömeldi. Eve olan 20 metrelik mesafeyi rekor denilebilecek kadar kısa bir sürede aldı. tam olgunlaşmamış bir palmiyeye atlayarak kusursuz bir ahenkle çalışan, elleri ve ayaklarıyla maymun gibi ağacın tepesine tırmandı. Tepeye yaklaştığında ağırlığı altında içeri doğru eğilen ağaç sayesinde muhafızların olmadığı ikinci katın balkonlarından birine atladı. Siyıllarla muhafızlar birbirleriyle baş döndürücü bir hızla cephane takası yaparlarken evin önünden gelen sesler şiddetlendi. Mercer çift kanatlı kapılardan birini tekmeleyerek açtı ve içeride önceden göremediği bir muhafız bulunma olasılığına karşı kendisini odanın halısına atıp yuvarlandı. Omzuna sıkıca soktuğu MP5 ile dizlerinin üzerinde doğrulup odayı çabucak gözden geçirdi. Boştu. Gözlüklerini çıkarıp birkaç kez sakinleştirici soluklar aldı. Çiftlik evinin kalın duvarları aşağıda sürüp giden çatışmanın gürültüsünü ancak yumuşatıyordu. Tam kapıya yönelmek üzere dönmüşken bir gölgenin yerdeki ince uzun ışıkla kesiştiğini gördü. Elini hafifçe parlatılmış pirinç kapı tokmağının üzerine koydu ve tokmağın parmaklarının arasında döndüğünü hissetti. Mandal tamamen geriye çekildiğinde kapının kulpuna asılıp otomatik tabancasını çıkardı. Muhafız hazırlıksız yakalanmıştı. Mercer onu odaya çekti ve MP5'in namlusunu karnına gömdü. Mercer adamın ağırlığı altında geriye doğru itildiğini hissettiği anda silahı ateşledi. 9 milimetrelik kurşunlar adamın vücudunu delip geçerken bedeninden söktükleri koni biçiminde et parçasını da beraberinde taşıyıp arkasındaki duvara yapıştırdılar. Mercer kana bulanmış silahını yere düşen cesetten çekerek geniş koridora çıktı. Diğer odaların birinden ansızın askeri kıyafet giymiş bir Koreli çıkınca Mercer derhal yaylım ateşi açıp adamı sırtının üst kısmından vurmayı başardı. Alelacele yapılan bir kontrol mermilerden sadece birinin ölümcül olduğunu, diğerlerinin ise kapı pervazının abartılı hazır doğramasını bozduğunu ortaya koydu. Üst katın geri kalan bölümünü araştırdı. Malikanenin iki kanadında yer alan zarif döşeli konuk odaları boştu. Alt katta makineli tüfekler ve el bombaları sürekli olarak duvarları dövüyor, eski çiftlik evinin duvarlarının sallanmasına neden oluyordu. Merdivenin başına geldiğinde barut dumanının kekremsi kokusuyla burun delikleri dağlanan Mercer duraladı. Korku bir bıçak misali tüm vücudunu kesti. Aşağıdaki çarpışma daha önce duyduğu hiçbir şeye benzemiyor, ölümün çirkin sesleri merdivenin tepesinde yankılanıyordu. Irak ve Washington'daki deneyimlerinin bununla uzaktan yakından alakası yoktu. O zaman pusuya düşürülmüş, düşünecek vakti olmamıştı. OFNC'nin New York'taki ofisinde kendisini daha kontrollü hissetmişti. Ama bu cehennem tamamen farklı bir şeydi. Mercer katliamla gönüllü olarak burun buruna kalmak üzereydi ve bu onu dehşete düşürüyordu. Bir parmağı MP5'in tetiğinin çevresini sımsıkı kavramış olarak şatafatlı maun merdivenden vahşice aşağı indi. 30 gramlık bir ek basınç mermi sağanağını başlatacaktı. Asma katta havaya uçan pencerelerin molozları arasında Kenji'nin biri asker giysili, diğeri de koyu renk takım elbiseli iki adamının cesetleri, kolları, bacakları yana açılmış olarak yatıyorlardı. Katmanlar halinde havayı kaplayan ve artık bıktırıcı bir hal almış olan duman merdivenin alt kısmında çömeldiğinde Mercer'ın gözlerini yaktı. Kurşunlar ve şarapneller kızdırılmış eşek arıları gibi vızıldayarak uçuşuyorlardı. SEAL komandolarının taarruzlarının coşkusundan bir şey eksilmemiş olduğu belliydi. Yandaki odaların birinde birisi acıyla feryat etti. Mercer Dick Hanna tarafından kendisine iletilen planlar sayesinde feryatların resmi kabul bölümünden geldiğini anlamıştı. Bir mermi yağmuru yanındaki trabzanlarla parmaklıklara saplanan ve ahşabı bir zincir destere gibi parçalayana kadar Mercer kendisini bir gören olduğunu fark etmemişti. Başını omuzlarına çekerek omuzlarını da kamburlaştırıp kalan basamaklardan aşağı taklalar atarak indi. Mermer zemine indiğinde yemek odasının kapısında duran katilin silüeti gözüne çarptı. Şarjörü boşalmadan önce sadece tek bir el ateş edebildi. Atışı Koreli'nin omzuna isabet etti ve onu neredeyse kendi etrafında tam bir tur döndürdüğü halde adamı sağ bıraktı. Adam Uzi'yi sıkıca kavrayarak Mercer'a doğru dönmeye başladı. Mercer yattığı yerden fırlayıp kalktı ve öbür taraftaki değerli bir Türk halısının üzerine uçarken Beretta'sını çekti. Bu hamle muhafızın kendisine yönelttiği silahtan kurtulmasını sağladı ve Mercer'a yere indiğinde dönerek 4 veya 5 el ateş etme fırsatı verdi. Mercer Beretta'yı tekrar kılıfına sokup otomatik tabancasına yeni bir şarjör taktı. Resepsiyon alanına giden kapının aralığında eğilerek paramparça olmuş camların altında çömelmiş olan 3 muhafızı öldürdü. Planlardan Kenji'nin çalışma odasının antrenin diğer tarafında yemek odasının birkaç oda ilerisinde olduğunu biliyordu. Antreden hızla karşı tarafa koşarken yine bir muhafız onu görünce kurşunlar topuklarının hemen yanında mermeri harap etti. Mercer yana kaçtı, sonra da yemek odasına uçarak 20 kişinin oturmasına yetecek büyüklükteki masanın üzerine düştü. Masa son derece özenle çok güzel hazırlanmıştı. Mercer'ın ivmesi, Royal Doulton porselenleri, cilalı ahşap zeminde çok pahalı bir çöp yığınına dönüştürdü. Masanın diğer ucuna yuvarlanırken 3 sandalyeyi sırt üstü yere devirdi. Diz çökerek masanın üzerinde HK'sını doğrulttu, porselen kırıkları siyah pantolonunun içine girip dizlerinin sertleşmiş derisine derin biçimde saplanmıştı. Seal'lar masif ön kapıyı havaya uçurduklarında bir patlama antreyi salladı. Yemek odasını kaplayan duman bulutu biraz önce Mercer'a ateş eden Koreli'yi sersemletti. Kapı parçalandığında adamın kapının yanında durduğu belliydi ve vücuduna saplanan kıymıklar bedenini paralamıştı. Mercer'ın adamı öldüren ateşi acınacak durumdaki bu insan tasviri için bir kurtuluş oldu.
33. Ayrımın sonu. Sayfa 305.